Ayrım 7, Bir Cem Karaca kitabı, Gökhan Aya, sayfa 70. Bu 45'lik kısa sürede bir numaraya yerleştiğinde pabucu dama atılmış 2.45'lik de hala piyasadaydı. Ki Cem Karaca'nın 1968 ve 70 senelerinin sonlarında düşmüş olduğu duruma yine düştüğünü görüyoruz. Yani cümbür cemaat çıkartılmış 3.45'lik daha. İşin bir diğer ilginç tarafı da Türkofon yetkilisinin stüdyo kayıtları bittikten hemen sonra bantları koltuğunun altına sıkıştırdığı gibi Türkiye'ye dönmesinin ertesinde bu 45'liklerin bir bir piyasaya sürülmesiydi. Yani plaklar Cem Karaca kardeşler Almanya'dayken piyasaya verilmişti. Dolayısıyla grubun konserlerine devam ederek plakları tanıtma etme gibi bir şansları da yoktu. Demedim mi listelerin efendisi olmayı sürdürürken diğer iki plak Acı Doktor ve Kara Yılan da ilk 20 arasına girebildi. İşin ilginci sadece Cem Karaca'nın veya kardeşlerin değil, tüm Türk popüler müzik tarihinin en deneysel çalışmalarından biri olan Acı Doktor, Ses Dergisi'nin listesinde Eylül ayı içerisinde 7 numaraya çıkabildi. Bu olağanüstü 45'liğin iki yüzünde aynı parça vardı. Daha doğrusu plağın A yüzünde başlayan parça kesintisiz ve tekrarsız bir biçimde B yüzünde devam ediyordu. Yaklaşık 11 dakika süren parça 45'lik plağın zaman sınırlaması yüzünden A yüzünde fadelenerek B yüzünde devam ediyordu. Acı Doktor, Bak Bebeğe adlı türkü bir aşık Mahzuni Şerif türküsüydü. Ama Mahzuni'nin orijinal usulünden çok farklıydı. Acı Doktor türküsünün aslı kırık hava türündeydi diyor Ünal Büyükgönenç. Bu parçayı Cem'in önerisiyle uzun hava şekline getirmiştik. Cem Karaca da aynen Niksar'ın fidanlarında yaptığım gibi diyor. Acı Doktor'u da kendi yorumumla söyledim. Benim de bu türkülerden kendi duyumlarım ve hissettiklerim var. Ben o parçayı plağa kendi adımla okuyorsam o zaman kendi hissettiğim şekilde okumalıyım. Acı Doktor'u da uzun hava şeklinde okudum. Hepsi o kadar. İlk olarak Apaçlar döneminde Karaca'nın söylediği Acı Doktor'un kardeşler versiyonundaki büyüsü sadece uzun hava şeklinde okunmuş olmasında değil tabii ki. Plaktaki bu tek parçada hemen hemen kulağa çarpan hiçbir özel melodi yok ve yine son derece başarılı bir müzikal sentez oluşturulmuş. Hatta tatlı dilimden daha marjinal bir düzenleme anlayışı görüyoruz. Belirgin bir melodi olmadığı gibi belirli bir davul yürüyüşü de yok. Belirli olan ve ritmi veren tek enstrüman bas gitar ve tüm parça boyunca 12/8'lik bir blues ritmi veriyor. Bunun üstüne ise Cem Karaca'nın okuduğu her mısra arasına ritim yürüyüşünden dışarı çıkan bas gitarın ve perküsyondan görevi devralan davulun yarattığı uçmuş bir altyapının üstüne Ünal Büyükgönenç ve Alex Viska'nın her seferinde mükemmel kelimesini hak eden kısa elektro gitar aşıklamaları bindirilmiş. Perküsyona ve gitarlara verilmiş reverb efektiyle birlikte baştan sona doğaçlama giden, sonlarına doğru al, al ceketimi al kısmında iyice hırçınlaşıp çılgınlaşan parçada en çok dikkat çeken noktalardan birisi ise elektro gitarların düet yaptığı her seferde Ünal Büyükgönenç'in gitarını zurna May efektinde çalarken Alex Viska'nın tam bir underground yorum ve uçukluğunda çalarak Büyükgönenç'e karşılık vermesiydi. Bunun üstüne Cem Karaca'nın müthiş sesiyle yaktığı ağıt, reverb ve ekolu efektler ve bunların altına bir blues ritmi, olağanüstü. En şaşırtıcı noktalardan birisi de bunların akıl almaz bir uyum içinde bulunabilmesi. Baştan sona improvize olan böyle bir çalışmayı piyasaya sürmek bile gerçekten cesaret ister. Sonuçta en çok yaklaşabildiğimiz tabirle ortaya bir Anadolu psychedelic underground rock şaheseri çıkaran Cem Karaca kardeşlerin konserlerde kitlelerin karşısında bu parçayla sağladığı başarı sadece popülerliklerine dayandırılamaz. Bu parça Cem'in çok yönlü yeteneklerini bir arada sergileyebildiği nadir parçalardan biridir diyor Büyükgönenç. İcrası sırasında dinleyici iyiden iyiye seyirciye dönüşür ve epik teatral bir mizansen içinde gerçekten etkileyici bir gösteri izlerdi. Bizde denk bir konsantrasyon ve duygu birliği içinde hemhal olup hepimiz karşılıklı birbirimizin icralarından etkileşerek mükemmel bir ambiyans oluştururduk. Acı Doktor her açıdan ilginç ve hiç benzeri olmayan çok ayrıksı bir çalışmadır. Ve bu ayrıklık yalnızca Anadolu pop akımı sınırları içinde değil, 60'lı yılların ilk yarısından günümüze kadar gelen bütün akım ve türler kapsamında da geçerliliğini hala sürdürmektedir. Bu müthiş plakla beraber ondan bir önce yayınlanan diğer bir 45'lik ise Kara Yılan'dı. Bu plağın ilginçliği ise yine Acı Doktor'la karşılaştırıldığında ortaya çıkıyor. Çünkü bu iki parça kardeşlerin iki farklı kutbunu gösteriyor. Acı Doktor'da dikkat edildiğinde parçanın baştan sona batılı bir rock grubunun enstrüman dizilimiyle çalınmış olduğunu görürüz. Kara Yılan'da ise bas gitar dışında üç yerli enstrüman kullanılmıştı. Meydan davulu, bağlama ve ıklı. Yine ruhisinin kaynaklığıyla Cem Karaca'nın okumayı seçtiği bu kahramanlık türküsü, Karaca'nın güçlü yorumu ve altyapının getirdiği güçlü dinamizmle beraber son derece etkileyici bir hale gelmişti. Türkünün coşturucu havasından ve baskın vurgularından sonra plağın ikinci yüzünü çevirenler bambaşka bir Cem Karaca ile karşılaşıyorlardı. Bu yüzdeki parça Lümine'ydi. Unutulmaya yüz tutmuş bir türkü olan Lümine, Cem Karaca kardeşler tarafından bu vesileyle yeniden gündeme geldi ve sonraları bol miktarda yorumlandı. Ama çok azı Cem Karaca kardeşler yorumunun yalınlığına ve güzelliğine yaklaşabildi. Akustik gitar ıklığı ve bir çift Madagaskar bongosunun Karaca'nın her zaman plaklarda duyulmayan yumuşak yorumuyla birleşince ortaya oldukça zarif ve etkileyici bir Lümine çıkmıştı. Arda arda çıkan bu üç heyecan verici ve yenilikçi plağın yayınlanmasından sonra grup Almanya'da olduğu için herhangi bir plak çıkmadı. Ünal Büyük Gönenç Türkiye'ye dönüp her şeyin yerli yerinde olduğunu gördükten sonra kardeşleri yurda geri çağırdığında Hüseyin Sultanoğlu ve Alex Viska biz gelmiyoruz dediler. Alex Viska bu kadar Türkiye macerası yeter dedi ve Almanya'daki yaşamını sürdürdü. Hüseyin Sultanoğlu ise babalar ben burada biraz daha takılmak, stajımı tamamlamak istiyorum dedi. Cem Karaca'nın da Türkiye'ye geri dönmesiyle birlikte kardeşler bir yeniden yapılanmaya girmek durumunda olduklarını gördüler. Artık epey isim yapmış olduklarından dolayı iyi müzisyen bulmaları en azından isimlerinin yarattığı taleple doğru orantılı olarak daha kolay olacaktı. Fazla vakit geçirmeden buldular da, gitarda daha önce Yaratıklar adlı bir grupta çalışmış olan Fehiman Uğur Demir ve davulda önceden ciddi bir tecrübesi olmayan Deniz Dündar, kardeşleri Ağustos 1971'de tamamladı. Grup bu haliyle prova yapmış olsa da Deniz Dündar'ın günün yıldızı yükselen bir diğer folk rock grubu olan Dönüşüm'e geçmesinin ardından 1971 ekibinin başında kardeşlere Almanya'dan yeni dönen Hüseyin Sultanoğlu tekrar katıldı ve konserlere tekrar başlandı. Plaklar sayesinde grubun ismi gündemde kalmıştı ama konser eksikliği tabii ki önemli bir handikaptı. Bu açığı doldurmak için hızla konserlere girişildi. Grup için oldukça başarılı geçen bu dönem Cem Karaca ve kardeşler için ayrı ayrı çok verimli olmuştu. Fehiman Uğur Demir'in gruba entegre olmasıyla beraber kardeşler artık keskin ve yer yer öfkeli ses örgülerini tam anlamıyla oturtmuş bir rock grubuydu. Stüdyo kayıtlarında hiçbir zaman aynı enerjiyi elde edememelerine rağmen, ki kanımca burada suçlu olan grup değil, ses kayıt teknolojisidir, o günlerde kardeşler konserlerine giden çoğu kimse topluluğun ortaya koyduğu müziği çoğu plaklarına tercih edeceğini söylüyor. Bahar aylarında çıkan 45'liklerin listelerdeki miadlarını doldurmalarıyla beraber sonbahara doğru yeni bir 45'liğin hazırlığını yapan Yavuz Asocal artık Cem Karaca'yı tamamen kendine bağlamıştı. Almanya kayıtlarından kalan son parçaların değerlendirilmesiyle oluşturulan ve trio olarak da çalan kardeşlerin her zamanki kaliteli performansı Cem Karaca'nın ekspresif vokaliyle birleşiyor ve ortalama kalitede bir Cem Karaca Kardeşler 45'liği Kasım 1971'de piyasaya çıkıyordu. Hey dergisi Cem Karaca'nın yorumu için bu plakta Cem Karaca stüdyo kurbanı olmuş, o güçlü ses 15 yaşında bir çocuğun sesine dönüşmüş diyordu. Mehmet'e Ağıt'ın listelerdeki savaşı pek uzun sürmedi ve bu 45'lik birkaç hafta ilk 10'da seyretti. 1972 senesine gelindiğinde Türkiye'nin genel müzik ortamına şöyle bir baktığımızda yerli yapıtlarla yabancı plakların bir 10 hatta 15 sene öncesiyle karşılaştırılmayacak kadar eş ağırlıkta piyasa buluyor olduğunu görüyoruz. Yerli pop müziği ya da o uzun senelerce kullanılan deyim Türk hafif müziği nasıl oluyorsa halen daha gelişim evresindeydi ve yerli yapıtlar arasında en istikrarlıları çoğunlukla folk akımından çıkıyordu. Modern folk üçlüsü gibi rock'tan uzak birçok oluşum olmasına rağmen 60'lara ve 70'lere damgasını vuran ve dışarıki ülkelerde her geçen gün ilerleyen rock müzik çoğu Türk folk grubunu veya müzisyenini etkisi altına alıyordu. Anadolu rock akımının gerçek anlamıyla patladığı 1970 ile beraber bu akım ticari açıdan oturmuştu. Ama müzisyenlerin teknik yetersizlikleri ve cesaretsizliklerinden deney ağırlıklı grupların sayısı hala çok fazla değildi. Cem Karaca müzikal olarak devamlı bu arayışın içindeydi. Bunun yanı sıra sesi ve sahnedeki varlığıyla oluşturduğu majestik, yiğit Türk'ün güçlü sesi imajı, kardeşlerin otantik rock'uyla birleşince onu dinleyicinin gözünde diğer hiçbir popüler şarkıcının gelemeyeceği bir noktaya getirmişti. Dönemin yükselen sol değeri olan köylülüğü de gerek sahne gösterisiyle gerekse müziğinde özümsemişti. Cem Karaca bunun sonucunda gitgide daha yerel bir tavra girdi. Ama bunların hiçbirisi Muhtar Cem Karaca'nın müzikte yapmak istediklerine engel değildi ve kaliteyi elden bırakmadan mevcut olan sınırları aşmak için devamlı bir çaba içindeydi. Kardeşlerle beraber kazandığı büyük başarıdan dolayı oldukça memnundu. Ama 1972 yaklaşırken kardeşlerle ilgili ilk ciddi eleştirilerini de aklında oluşturmaya başladı. Bu sıralarda müzikal olarak kısa zaman içinde diğer birçok Anadolu pop oluşumunu yakalayan, hatta bazen epey öne geçen kardeşler oldukça popüler olmuştu. Plak satışları ve konser gelirleri grubun ekonomik durumunu epey düzeltmişti. Ama yine de bazı vergi ve harcamaları daha makul bir seviyeye indirmek, enstrüman alımı gibi üçüncü şahıslar için o günler epey zor olan işleri kolaylaştırmak amacıyla bir şirket kurma girişiminde bulundular. Bu sırada Cem Karaca İstanbul Tiyatrosu'nun 1971-72 sezonunda oynadığı Püsküllü Moruk adlı müzikli komedi oyununun müziklerini hazırlamakla meşguldü. Zamanın dergilerinde kardeşlerin hazırlamış olduğu yazmasına rağmen Aralık 1971'de oynanmaya başlayan oyunun müzikleri aslında tamamen Cem Karaca'ya aitti. 1972 ile planladıklarını gerçekleştirmek amacıyla faaliyete geçen kardeşler elemanları Ocak ayında adi komandit şirket haline geldi. Bir sene önceki plak enflasyonunun dinmesini ve bu dönemde iyice alevlenen Yılmaz Yavuz Asucal kardeşlerin çekişmelerinin belli bir sonuca varmasını bekleyen Karaca ve kardeşler kendilerini tamamen konserlere verdi. Artık sahnede sadece Cem Karaca değil, hemen her konserde kardeşler de folklorik kıyafetlerle sahneye çıkıyordu. 1972 senesinin büyük kısmını konserlerle geçiren Cem Karaca kardeşlerin bu seneki konser repertuarı Kirpiklerin Okokeyle, Zeyno, Mehmet Ağıt, Muhtar, Oy Gülüm Oy, Üryan Geldim, Kara Yılan, Askaros Deresi, Emmioğlu, Kara Sevda, La La Ley, Demedim Mi ve Dadaloğlu türkülerinin etrafında dönüyordu. Türkiye'nin en popüler birkaç müzik oluşumundan biri haline gelmiş olan Cem Karaca kardeşler de dinleyici kesimin ve medyanın pek haberdar olmadığı bir sancı vardı. Ve 1972 senesinin baharında bu sancı iyice hissedilir hale gelmişti. Bugüne dek Anadolu pop ve Türk rock müzik sahnesinden kiminle konuşsam hem bu müzik tarzının en yetkin müzisyenlerinden biri hem de pırlanta gibi bir insan olarak hatırladığı Hüseyin Sultanoğlu'nun bir takım psikolojik rahatsızlıkları kendisini grubun konsantrasyonundan koparacak dereceye gelmişti. Ve bir gün Cem Karaca ile arasında geçen ufak bir tartışma sonucu kardeşlerin bel kemiği olan Hüseyin Sultanoğlu gruptan ayrıldı. 1972 yazının ortasında gerçekleşen bu kopma sonrasında gruba genç ve yine yetenekli bir davulcu olan Cengiz Teoman alındı. Cengiz Teoman gruba girdiğinde Cem Karaca artık kardeşlerle ilgili bir 6 ay öncesinde olduğu kadar ılımlı düşünmüyordu. Kardeşlerin kuruluş gayesi gerçekleşmişti. Anadolu pop akımına oldukça başarılı bir şekilde entegre olan Karaca, bir sene kadar önce grubun içinde bulunduğu deneysel tavrın devamını ve grubun daha keskin dönüşler içine girmesini istiyordu. Ancak yoğun konser programından ve artık epey oturmuş bir grup haline gelmiş olan kardeşlerin kendi ses örgüsünden dolayı grubun değişik yönlere kayamadığını, kardeşlerin giderek bir çıkmaz içine girdiğini düşünüyordu. Bugünün gözüyle bir dinleyici olarak bakıldığında Mehmet'e Ağıt 45'liğinde Cem Karaca kardeşler yaklaşımının artık yavaş yavaş kendini tekrarlamaya yüz tuttuğu görülüyor. Sevilen bir Karadeniz türküsü olan Askoros Deresi'nin yörenin ağzıyla söylüyordu Karaca. Diğer yüzdeki parça Üryan Geldim ise sözleri Karaca olana ait bir türküydü ve yine oldukça güzel bir düzenlemeyle çalınmıştı. Büyük Gönenç'in klasik etkilenimli akustik gitarıyla başlayan parça, Karaca'nın yumuşak vokaliyle birleştikten sonra davul ve ıklığın beraber girmesiyle çok güçlü ve etkileyici bir şekilde vücut buluyordu. Üryan Geldim aslında ıklığın kardeşler müziğindeki yerini belirlemesi açısından önemli. Iklığın o ilginç peslikteki sesini stüdyo kayıtlarında çoğunlukla derinlik efekti katarak daha da anlamlandırdıklarını, bu enstrümanın derinliğin verdiği duygu ile adeta elektro gitarmışçasına parçaya girdiğini özümseyenler, klasik Türk müziğinde kabak kemanı olarak anılan bu epey eski Türk sazının kardeşler müziğine gerçekten imzasını atmış olduğunu anlayacaktır. Müzik açısından bu 45'lik başarılıydı ama Karaca'ya göre kendi arayışlarına yanıt vermekte geride kalmaya başlamıştı kardeşler. Büyük Gönenç ise aksi fikirde ve bu pek doğru değil diyor. Temel sorun gelirin paylaşımındaydı. Şu kadarını söyleyeyim ki Cem, Seyhan ve ben gelirden eşit paylar alıyorduk. Ancak bu konu tabii ki zamanın basınına yansımadı. Kardeşler kurguladığı Anadolu rock yaklaşımının tüm heybetiyle kendini bulduğu ve sosyopolitik bakış açısını ilk olarak yansıtmaya başladığı gruptu. Her şeyden önce çizgisiyle özdeşleştiği ve konseptini kendisinin belirlediği bir gruptu. Ama kardeşler de artık özerk olarak yola devam edebilecek derecede güçlenmişti. Böylece Cem Karaca kardeşlerden ayrılmaya karar verdi. Ağustos ayında 3. evliliğini de Feride Balkan'la gerçekleştiren Karaca, 1973 gelmeden içinde hissettiği değişikliği yapmak için kolları sıvadı. Ya kardeşler değişecek ya da o kendi yolunu çizecekti. Ağustos ortasında sahne almak üzere gittikleri İzmir fuarında programlarını yaptıkları gecelerden birinde Cem Karaca Ünal Büyük Gönenç'e sonunda ilk şikayetlerini dile getirdi. Bunların çoğu Seyhan Karabay'la ilgiliydi. Karabay bir fotoromanda oynamıştı ve o günlerde Anadolu rock yapmaya başlayan Ersen'in ilk çıkış plağı Kozan Dağı'nda ıtlığı çalmıştı. Karaca fotoroman konusunu müziğe aksatıyor gerekçesiyle bahane ediyor, ıtlığın kullanım tarzı ve rengi açısından kardeşlerle bütünleşmiş olması gerekçesiyle Karabay'ın Ersen'e çalmasına bozuluyordu. Ünal, Seyhan uzun zamandır bası ihmal ediyor. Büyük Gönenç ise bunları ilk önce Seyhan'la konuştuktan sonra grup gündemine getirmesinin yararlı olacağını söyledi. Daha sonra İstanbul'a dönen ekip kısa bir dinlenme sürecine girdi. İstanbul'a gelişlerinin birkaç gün sonrasında grubun menajeri Mehmet Dalmaz Büyük Gönenç'e gitti ve Cem Karaca'nın 10 kişilik bir grup kurmayı düşündüğünü, kardeşlerden ayrılmak istediğini söyledi. Duruma oldukça şaşıran Büyük Gönenç bir ara Seyhan Karabay ile Karaca'nın şikayetleri üzerine konuştu. Kardeşlerle sonuna kadar beraberim. Fotoroman çalışmalarımın müziği aksatmadığını Cem de biliyor. Bir süre sonra grubu ve müziği bırakıp fotoroman ve film işine soyunacağım filan gibi iddialar doğru değil. Grup için gerekirse arabamı satışa çıkarabilirim diyen Karabay, kendisinin bahane konusu olduğunu Büyük Gönenç'e anlattı. Cem ayrılmak istiyor ve beni bahane ediyor. Bu sıralarda Büyük Gönenç'i yeniden ziyaret eden Dalmaz, Cem yeni kurulacak 10 kişilik grubun başına gitarist ve aranjör olarak senin geçmeni öneriyor diyerek ortadaki durumu karıştırdı. Ben Seyhan'ın söylediklerini Mehmet'e aktardığımda hiç kulak asmadı ve Cem'in Seyhan'ı kesinlikle istemediğini söyledi diyor Büyük Gönenç. Ben de Seyhansız bir kardeşler düşünemeyeceğimi, kardeşleri bulunduğu konuma getirebilmek için çok sıkıntı çektiğimizi ve birlikte kurduğumuz kardeşlerin çatısı altında Seyhan'a kazık atamayacağımı söyledim. 7. ayrımın sonu. Sayfa 81.